Ayrım 34. İkinci Adam 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 453. Dış müdahale kuşkusu. İhtilali dışarıdan yapılacak bir müdahale kuşkusu o günlerde ihtilal karargahına hakim olmuştur. Çünkü bir takım ikili anlaşmaların varlığı biliniyordu. Fakat bunların maiyetleri hakkında kimsenin sarih bilgisi yoktu. DP Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun ise iç münasebetlerin sertleştiği günlerde bir silahsız tecavüz takdirinde Amerika'dan hükümetin askeri müdahale isteyebileceği yolunda ikili anlaşma çabalarını ve bu konuda 9 Mayıs'ta bilhassa Bülent İcevit'le Dışişleri Komisyonu'ndaki tartışmalarını daha önce vermiştik. Acaba bu anlaşma tekemmül etmiş miydi? Bu anlaşma ne haldeydi? Amerikalılar ne yapabilirlerdi? Kaldı ki ana ikili anlaşmanın memlekette yıkıcı faaliyetler halinde ve hükümetin talebiyle Amerikalılara müdahale hakkı tanıdığını da dış siyaset bahsinde işlemiş bulunuyoruz. İhtilal komitesi bu cihetten tedirgindi. Gerçi Amerikalıları yardıma çağıracak bir hükümet ortada yoktu. Ama kim bilir daha önce neler kararlaştırılmış olabilir. Bu sebepledir ki Selim Sarper hariciye getirilince kendisinden böyle bir anlaşmanın metni ve bu konudaki anlaşmalar hakkında malumat istendi. Gerçi Sarper bakanlık vazifesine çağrılışını pek hevesle karşılamamıştır. Fakat kabul ettikten sonra da komiteyi bu konuda aydınlatacak insan artık o idi. Sarper evvela ihtilal tebliğinde idarenin batıya bağlılığını takdir ve tebrikle karşıladı. Bakanlığı kabul zorunda hissediyordu kendini. Hülasa ihtilalcilere Amerikan müdahalesi ihtimali bahsinde teminat vermiş olacaktır. Yahut anlaşmanın metni ise bulunamadı. Eskişehir ve sonrası. Eskişehir'e gelince 27 Mayıs sabahı oradaki karışıklığı anlatan hatıralar yayınlanmıştır. Olayların bu ayrıntıları üzerinde tabii durmayacağız. Eskişehir'de Menderes'in 26 Mayıs günü kararı oradan Konya'ya gitmekti. Konya'dan çok şeyler beklemekteydi. Hatta Ankara'ya telefon edilerek gerekli elbiselerini de istetir. Konya'yı da belki birkaç gün kalacaktır da. Fakat 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece işler değişince bir an gelir ki Ankara ile irtibatı da kesilir. İstanbul Örfi İdare Kumandanlığı'nı aramak ister, orada da artık ihtilalciler hakimdir. Sabahın erken saatlerinde karışıklık, kararsızlık son haddine varır. Ve şimdi öyle anlaşılmaktadır ki Eskişehir'de ihtilal ilk haber alan Menderes'tir. Nihayet arkadaşlarını Eskişehir'de bırakarak oradan ayrılmaya mecbur olur. Polatkan'la Kütahya'ya hareket ederler. Kütahya'da ne yapabilecektir? Bunu kendisi de tayin edemez. Zaten daha Kütahya'ya varmadan takipçi keşif uçakları üstlerindedir. Nihayet Kütahya'ya varılır. Valinin odasında durum bütün açıklığıyla belli olur. Hükümet teşebbüsü neticesiz kalır. Zaten fiilen tevkif edilmiş de. Asıl tevkif ekibi o sırada Kütahya'ya varır. Direniş imkansızdır. Ekiple beraber Eskişehir'e hareket edilir. Hedef Ankara'dır. Eskişehir'de bırakılan arkadaşlar da tevkif edilmişlerdir. Sonra bir uçak Menderes ve Polatkan'la beraber Ankara'ya hareket eder. Askeri havaalanına inilir ve bir müddet sonra mevkuflar Harbiye'dedir. Ondan daha evvel Reis-i Cumhur ve bakanların ordu nezareti altına alındığını bildiren radyo, Başvekil Menderes'in de muhafaza altında bulunduğunu açıklar. Tevkifler tamamlanmıştır. Tevkifler tamamlanmıştır ama tevkif edilenlerin ne yapılacağı hakkında hiç de belirli bir görüş ve karar yoktur. Zaten 27 Mayıs günü dış görünüşüyle o kadar sükunetle yürütülen ve tamamlanan hareketin teşkilat ve iç yapı bakımından zaafı gene daha ilk günden çeşitli cepheleri ile meydana çıkacaktır. Gerçi ihtilali yapanlar yahut ihtilal hareketinde önde gelen vazife alanlardan toplu olarak hatıralarını verenler yoktur. Perakende nakiller veya arka planda kalanların hatıratı ise hep birbirleriyle çelişir. Fakat ilk günlerin karışıklığı üzerinde görüşler mutabık gibidir. Evet, şimdi bu eski iktidar mensupları ne olacaklardı? Ne yapılacaklardı? İhtilalciler nasıl bir idare kuracaklardı? Bu hususlarda anlatılanlar tam bir hazırlıksızlığın ve kararsızlığın havasını açıklar. Mesela o günlerde ihtilalcilerin en aktiflerinden biri olan General Cemal Madanoğlu 13 Kasım 1960'ta ve Milli Birlik Komitesi'nin parçalanarak 14 üyenin tasfiye edilmeleri üzerine 50'den fazla gazeteci önünde yaptığı konuşmada şunları anlatmıştı. Bu kalabalık gazeteci grubuna ve güya yazılmaması kaydıyla yapılan bu konuşmalar elden ele yayıldıktan başka gazeteci Cevat Oktay tarafından broşür halinde de yayınlanmıştır. Harp okulu talebeleri şehre sevk edildikten sonra harp okuluna yüzlerce kişinin getirildiğini haber aldım. Bizim kararımız kabine üyeleriyle Mahut Takrir'e imza atan 4 mebus dışında kimseyi tevkif etmemekti. Fakat halk büyüğü küçüğü, çoluğu çocuğu hatta kedisi köpeğiyle bu hareketi o kadar candan bekliyormuş ki penceresini açan, eline telefon rehberini alan "Şu evde falanca var, onu da götürün, şu adam da onlardandır" şeklinde hemen bütün mebusları ve yakınlarını toplatmışlar. Baktım durum büyüyor, derhal harp okuluna gittim. Ortalık ana baba günüydü. Siviller de olmuştu. Kabine azaları hariç gerisini bırakmalarını söyledim. 150 kişi kadar bıraktılar. Bunların hepsi de DP mebuslarıydı. Sonra Madanoğlu daha hoş şeyler de anlatır. Vaktiyle Bahçeli Evler'de bir eve misafir gitmiş. Orada yaşlı biri profesör tanımış. Hemen şoförünü çağırır. Hamdi, hani bahçeli evlerde boz bir ev vardı. Hatırladın mı? Git o evdeki ihtiyar adamla üst kattaki genci al bana getir. Sonra şöyle devam eder. Bu işe dalmıştım. Bir ara odada iki sivil gördüm. Ne bekliyor bunlar dedim. Alın götürün Harbiye'ye. Meğer çağırttığım ihtiyar profesörle üst katta oturan genç adammış. Derhal fark ettim. Profesöre hitap ettim. Rica ederim baba. Bana birkaç profesörün adını yazıverin. Bir liste yaptı. Hepsi de İstanbul profesörlerindenmiş. Neyse onları çağırttım. Uçakla getirilmelerini söyledim. Niyetimiz birkaç profesörün yanına askeri temyiz azalarını, danışıya azalarını katıp meclise sokmak, güvendiğimiz adamları meclis kapısına dikip gelen mebuslardan temiz olanları içeriye almak, olmayanları da senin adın şu hadiseye karışmış, sen falan meseleye oy vermişsin diyerek onları sokmamaktı. Sonra içeridekilerin üzerlerine kapıyı kapatıp çabuk bize bir anayasa yapın, derhal seçimlere gideceğiz demekti. Fakat İstanbul'dan profesörler gelip yandaki odada çalışmaya başlayınca iş karışıverdi. Böyle olmaz diye tutturdular. Siz mebusları serbest bırakırsanız kendiniz de gayrimeşru olursunuz. Halbuki bütün mebuslar, yani DP mebusları, anayasayı ihlal etmişlerdir. Bu itibarla hepsi suçludur, onları serbest bırakamazsınız. Fazla düşünmeye vaktimiz yoktu. Peki, peki ben onları tekrar toplarım. O iş kolay. Bir yere gidemezler. Siz hukuken ne yapılmak gerekiyorsa onu yapın. General Madanoğlu'nun beyanları böylece devam eder. Bunları anlatan Madanoğlu olduğuna göre demek işler böyle gitmiştir. Gerçi bu beyanlarda olaylar biraz acele değerlendirilmiş görünür. Çünkü ortada bir ihtilal olduğuna ve bu da başarıldığına göre bu işlerin herhalde bir düzenleyici kadrosu olacaktır. Mesela Milli Birlik Komitesi. Gerçi Madanoğlu işin bu cephesini şöyle açıklar. Geniş bir salahiyet o zaman mevzu bahis değildi. Eğer komitenin geniş salahiyet alacağını düşünseydik, bize o gece elinde harita olduğu halde yol gösteren, sokakları nasıl tutacaklarını söyleyen, planı muvaffakiyetle tatbik eden albayları alırdık. Asıl hizmeti onlar gördü. Ama öyle düşünmedik. Aradan biraz zaman geçti. Gürsel Paşa gelmiş, ilk mesajını yayınlamıştı. Bu mesajda ilk aldığımız karar gereğince 3 ay zarfında seçimlere gidileceği bildiriliyordu. İçeride çalışan komite bir kabine kurulmasını da kararlaştırmış. Haber verdiler. Gürsel Paşa ile görüşüp halletmelerini söyledim. Türkeş'i de başvekalat müsteşarlığına tayin etmişler. Doğrusunu isterseniz ben o zaman müsteşarlığı basit bir memuriyet zannederdim. Kabine şöyle teşekkür etmişti. Başvekil ve Milli Müdafaa Vekili Cemal Gürsel, Devlet Vekili Amil Artus, Şefik İnan, Adliye Vekili Abdullah Gözübüyük, Dahiliye Vekili Muharrem İhsan Kızıloğlu, Hariciye Vekili Selim Sarper, Maliye Vekili Ekrem Alican, Marif Vekili Profesör Fehmi Yavuz, Nafa Vekili Daniş Koper, Ticaret Vekili Cihat İren, Sağlık Vekili Profesör Nusret Karasu, Gümrük ve Tekel Vekili Fethi Aşkın, Ziraat Vekili Feridun Üstün, Münakalat Vekili Sıtkı Ulay, Çalışma Vekili Cahit Talas, Sanayi Vekili Muhtar Uluer, Basın Yayın Vekili Zühtü Tarhan, İmar ve İskan Vekili Orhan Kubat. Üzerinde fazla durmadık. Komiteye girenlerin ilan edilmeleri de lazımmış. Madem ki öyleydi, peki ilan edin dedik. Böylece komite kuruldu. Azaları ilan edildi. Kanunlar çıkmaya başladı. Komite teşrihi vazife görüyormuş, bir de yemin lazım dediler. Öyle olsun. Artık icabı neyse yapalım. Bu konularda Menderes'in dramı ve ihtilalin mantığı eserlerimizde ayrıntılı bilgi vardır. Madanoğlu belki işi biraz kendi saf mizacına uyarak basitten almıştır. Ama görünen şuydu ki ihtilal ortaya önceden çerçevelenmiş, programı tespit edilmiş, icra safhaları belli ve ilerisi için davaları sıralanmış bir heyet ve programla gelmiş görünmemektedir. Bu konuya aşağıda ayrıca geleceğiz. Fakat Madanoğlu'nun biraz da hoş bir iddia ile ele aldığı ilim heyeti, ihtilalin daha ikinci gününde ihtilali ve ihtilalcilere öyle bir vesika verdi ki, ihtilali üniversite temsilcilerinin daha ilk adımda böylesine benimsediğini ve meşrulaştırdığını teyit eden böyle bir vesika sanıyorum ki hiçbir ihtilalin tarihinde yoktur. Bu vesika üniversite heyetinin yahut anayasa komisyonunun 28 Mayıs 1960 tarihli raporudur. Bu bir rapordur ki iki şeyi ortaya serer. Bunun biri 27 Mayıs günü Ankara'ya getirilen üniversite profesörlerinin hemen ertesi gün böyle bir raporu ortaya koyduklarına göre vakitlerini ve çalışmalarını pek de Madanoğlu'nun ifade ettiği gibi girenin çıkanın belli olmadığı bir karışıklık içinde geçmemiş olduklarıdır. Yani bir büyük davayı ciddiyetle ve sistemle ele alarak ihtilali ve ihtilalcilere onların dahi o vakit ağırlığını pek de değerlendirememiş olmaları mümkün olan çok esaslı bir hukuki dayanak sağlamış bulunmalarıdır. İkincisi de bu raporun gelişigüzel bir beyanname değil, eski rejimi, durumu ve ihtilali şartları ile tahlil ederek onun meşruluğunu ilan etmiş olmalarıdır. İşte ve sanıyorum ki hiçbir ihtilalin tarihinde görülmeyen böyle bir şans hukuk heyetinin elinden ve kaleminden 27 Mayıs ihtilalcilerine nasip olmuştur. Heyetin vardığı kanaatlerin ve görüşlerin üzerinde çeşitli açılardan tartışmak elbette ki mümkündür. Ama davanın önemli olan tarafı çeşitli görüş ve açılardan bu raporun tartışılabilir olması değil, o gün ve o şartlar altında ihtilale böyle bir dayanağın sağlanmasıdır. Bunun ağırlığının ve değerinin o günlerde ve bizzat ihtilalci kadro tarafından gereği gibi anlaşılamadığına ise bugün de inanmaktayım. Ayrıntılı bilgiler İhtilalin Mantığı isimli eserimizde. İhtilalin hukuki dayanağı ilim heyeti raporu. Bu raporun bütününü burada bu kitaba almamak, olayların ve şartların gereği gibi değerlendirebilmesi bakımından sanıyorum ki esaslı bir eksiklik olur. Onun için raporun tamı burada aynen verilecektir. İhtilal günlerinde bu rapor üzerinde gereği gibi durulmadığını ve onun bir tebliğmiş gibi okunması ve yayınlanması ile yetinilerek ondan layıkıyla faydalanılmadığı hususunu tekrar işaret edeceğim. Bunu işaret ederken de onun çeşitli açılardan tartışılabileceğini tabii gene kaydediyorum. Ama sanıyorum ki bu tartışmalar daha ileride, yani 27 Mayıs ihtilalinin meşruiyetini ve gereğini hırpalamak isteyecek olan cereyanın yazarları tarafından yapılacaktır. O halde bu gayreti zamana ve o zamanın yazarlarına bırakarak biz ele aldığımız raporu burada aynen verelim. Anayasa Komisyonu raporu. Milli Birlik Komitesi ve Türk Silahlı Kuvvetler Başkumandanlığı tarafından yeni bir anayasa ön projesi hazırlamak üzere Ankara'ya çağrılarak görevlendirilmiş olan İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Ordinarius Profesörü Sıddık Sami Onar, İstanbul Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ordinarius Profesör Hıfzı Vevdet Veli Dedeoğlu, İstanbul Hukuk Fakültesi Esas Teşkilat Hukuku Profesörü Hüseyin Nail Kubalı, İstanbul Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Profesörü Ragıp Sarıcı, İstanbul Hukuk Fakültesi Esas Teşkilat Hukuku Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, İstanbul Hukuk Fakültesi Doçenti İsmet Girilti'den kurulmuş olan komisyon, Rektör Sıddık Sami Onar'ın başkanlığında toplanarak aşağıdaki esasları tespit etmiş ve Milli Birlik Komitesi Başkanlığı'na sunmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz durumu adi ve siyasi bir hükümet darbesi saymak doğru değildir. Devlet, hukuk, adalet, ahlak, amme menfaati ve amme hizmeti fikrini temsil etmesi ve amme haklarını koruması gereken siyasi kudret, maalesef aylardan hatta senelerden beri bu mahiyetini kaybetmiş, şahsi nüfuz ve itirazlarla zümre menfaatini temsil eden maddi bir kuvvet haline gelmiştir. Her şeyden evvel hukuka bağlı sosyal bir kuvvet olması lazım gelen devlet kudreti, bu hırs ve etkinin gerçekleşme vasıtası haline getirilmiştir. Bunun içindir ki siyasi güç, asıl devlet kuvveti olan ordusuyla, adliyesi ve barolarıyla, üniversiteleriyle, kamu efkarının mesili olan basını ve öteki sosyal kuruluş ve kuvvetleriyle her türlü manevi bağlantısını kaybederek devletin öz ve ana kuruluşlarına ve Türkiye'nin dünya devletler camiasında medeni bir devlet olarak layık olduğu yeri muhafaza etmesi bakımından olağanüstü değer ve önemde olan Atatürk inkılaplarına karşı yapılan baskı, üniversite gençliğine ve üniversitenin 30 ve hatta 40 senelik meslek hayatını idrak etmiş eski hocalarına ve büyük bir istikbal vaat ederek yetişmiş ve yetişmekte olan yeni öğretim üyelerine ve yardımcılarına ve öğrencilerine karşı harekete geçmiştir. Şöyle ki, kendi menfaat ve ihtirasına bağlanmayı kabul ederek meslek ve vazife şuurunu ve bunun kutsiyetini kaybeden bir takım idare amirlerini ve polislerini veya polis kıyafetine sokulmuş meçhul kimseleri üniversiteye saldırtmıştır. Hiçbir hukuk ve idare ilminin ve hukuka bağlı devlet rejiminin kabul etmeyeceği sahalarda silah kullandırarak masum üniversite gençlerinin ölümüne, ağır yaralanmasına ve bir kısmının sakat kalmasına sebep olmuştur. Öğrencisini korumak ve vazifesini görmek isteyen üniversite hocalarını, dekanlarını ve rektörünü dövdürmüş, yerlerde sürükletmiş ve yaralatmış ve bunlara medeni bir memlekette en kötü insanlara yapılmayacak muameleleri yaptırmak suretiyle siyasal etkisini sürdüreceğini ummuştur. Hak ve hukukla devlet fikriyle hiçbir alakası olmayan bu gibi hareketleri yaptıran bir zümre artık sosyal bir kuruluş özelliğini yitirmiş bulunuyordu. Bu vakıa hükümetin sosyal ve milli bir kuruluş olmaktan çıkarak şahsi bir nüfuz ve ihtiras aleti haline gelmiş bulunduğunu göstermektedir. Meşruiyet bakımından da durum aynıdır. Bir hükümetin meşruiyeti sadece menşeinde, yani iktidara gelişinde değil, iktidarda kendisini bu mevkiye getiren anayasaya riayeti ve millet efkarı, ordu, yargı ve bilim kuruluşları gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak hukuk nizamı içinde yaşaması ile ve devamı ile mümkündür. Halbuki hükümet ve siyasi iktidar bir taraftan anayasayı ihlal etmiştir, kanunsuz icraatta bulunmuştur. Diğer taraftan hükümetin bir muvazene, sükun ve huzur amili olması gerekli olduğu halde hükümet, devlet kuruluşlarını, politik ve sosyal kurumları ve hatta bunların içinde yaşayan insanları birbirine düşürmek, halka ve dış aleme karşı bunu kötüleyerek bir anarşi amili yapmak suretiyle meşruiyetini kaybetmiştir. Milleti temsil etmesi gereken Büyük Millet Meclisi de siyasi iktidar tarafından hakiki bir teşrih organı olmaktan çıkarılarak şahıs ve zümre olmak suretiyle fiilen münfesih hale gelmiştir. Böyle bir durum karşısında devletin ordusu, idaresi ve her çeşitli kurumları kendine temel olacak devlet fikrini temsil etmek, vasfını ve adı geçen kuruluşlar arasında denge amili olmak hürriyetini, siyasi kudretini çoktan kaybetmiş eski iktidar bulunuyordu. İşte bugün ve bu sebeplerle devlet kurumları, siyasi kudreti ve meşru hükümeti yeniden kurmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Milli Birlik Komitesi hareketini, yani devlet kurum ve kudretlerini idareye ele almasını, bu mecburiyetin, yani devlet nizamını bozan, halkı birbirine düşürerek anarşiye yol açan, sosyal kurumları işleyemez hale koyan ve bu kuruluşların dayandığı ahlak temellerini yok etmeye çalışan fiili bir durumu önleyerek meşru ve sosyal nizamı tekrar kurmak ihtiyacının bir neticesi sayıyoruz. Bu durum karşısında ilk olarak alınması gereken iki tedbir vardır. Birincisi, amme hizmetlerini gerçekleşmesi istenilen ve milletçe özlenen demokratik icablara şimdiden uygun yürüyecek ve insan hak ve özgürlüklerini koruyacak, kamu çıkarlarını gözetecek, fiili ve geçici hükümet kurarak idareyi devam ettirmek. İkincisi, devletin ihlal edilmiş ve işleyemez bir hale gelmiş anayasası yerine bir hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlayacak, devlet organlarını kuracak ve sosyal kuruluşların hak ve adalet prensiplerini demokrasi esaslarına dayanmasını sağlayacak bir anayasa hazırlamak, ayrıca milletin gerçek iradesinin ifadesine imkan verecek bir çoğunluk istibdadına mani olarak siyasi kuvvetin soysuzlaşmasını önleyecek esaslar dahilinde bir seçim kanunu meydana getirmek. Kısa bir zaman zarfında başarılacak ve hazırlıktan sonra seçimlerle demokratik kuruluşlar vücuda getirilecek ve hukuk devleti yeniden gerçek ve tam manasıyla kurulmuş olacaktır. İşte komisyonumuz bu anayasayı hazırlamak üzere vazifeye çağrılmıştır. Bu bir ön proje olacaktır. Bu vazifeyi en büyük ve şerefli bir millet, memleket ve meslek vazifesi olarak büyük bir şevkle, geceli gündüzü çalışmakla yerine getireceğiz. Komisyonumuz ilk olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden davet edilen görevli öğretim üyeleriyle Ankara Üniversitesi'nden davet edeceği öğretim üyelerinden mürekkep bir hazırlayıcı küçük komisyon olarak çalışacak, hazırlayacağı projeyi Yargıtay, Devlet Şurası, Sayıştay, Askeri Kaza Hakimleri gibi en yüksek kaza kuruluşlarından, basından, barolardan ve benzeri sosyal kurumlarla uzmanlardan meydana getirilecek daha geniş bir heyetin ve Milli Birlik Komitesi tarafından kurulacak hükümetin tetkikini arz edecektir. Bu anayasa projesinin hukuki şeklini alması için takip edilecek usul de ayrıca tespit edilerek umumi efkara arz olunacaktır. Müstakbel anayasanın hakiki hukuk devleti fikrini gerçekleştirmesi, insan şeref ve haysiyetini, fert hak ve hürriyetlerini olduğu kadar sosyal hakları da güvence altına alması, devlet organlarını, sosyal kuruluşların kuran ve koruyan bir denge amili olması, kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayacak kuruluşlara yer vermesi, bunun için de iktidarı teşkil eden bir meclis çoğunluğunun meşru hak ve yetkilerini aşarak yarının iktidarı olabilecek bir meclis azınlığını ezmemesi, demokrasinin en esaslı varlık şartı olan siyasi hayatı felce uğratmaması için gerekli bütün esaslara ihtiva etmesi lazımdır. Bu prensipler üzerinde komisyon üyeleri kendi aralarında olduğu gibi Milli Birlik Komitesi Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sayın Başkomandanlığı ile tamamen müttefiktir. 28 Mayıs 1960 Başkan İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar. Üye İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza Hukuku Profesörü Naci Şensoy. Üye İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Profesör Tarık Zafer Tunay'a. Üye İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Profesör Hüseyin Nair Kubalı. Üye İstanbul Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Doçenti İsmet Giritli. İhtilal Karargahı. 27 Mayıs ihtilali kimlerin ve hangi teşkilatın yaptığı ve bu teşkilatın ne zaman, nerede ve nasıl kurulup nasıl geliştiği, şekilleştiği bahsi, ortada bazı isimlerin dolaşmasına ve bir ihtilalin de başarılmış olmasına rağmen sanıyorum ki daima meçhul kalacaktır. Çünkü bu konuda yapılan yayınların ve yazılan hatıraların hepsi birbirleriyle çelişmektedir. Bunların en dikkate değer sayılabilecek olanları da nihayet şahsi davranışlar veya arkadaşlık münasebetleri, karşılıklı dertleşmeler, küçük sempatilerin ve antipatilerin hikayesi içinde geçer. Yani kısacası şunlar veya bunlar arasında ki şahsi münasebetlerin hikayesine ibaret kalır. Şartlara ve sebeplere inilmez. İhtilal hareketinde Milli Birlik Komitesi'nde öncü görülenler ise hatıralar neşretmemişlerdir. Gerçi mesela Alparslan Türkeş hükümet aleyhinde teşkilat heves ve teşebbüslerinin hikayesini kendisinin sürgünde bulunduğu zaman bir gazetede yayınlanmaya başlayan fakat kesilen bir yazı serisinde ta 1940-1942 yıllarına ve kendisinin teğmenlik günlerine kadar götürür. Ama o vakit farz-ı muhal hükümet devrilseydi ne olacaktı? Kendisinin de hizmette bulunduğu Trakya sınırlarından bir takım yabancı kuvvetler memlekete girecekti. Milli Savunma Bakanlığı'nın 16 Ocak 1958 günü yayınladığı bir tebliğde de 3 albay, 1 yarbay, 4 binbaşı ve 1 yüzbaşının tevkifinden bahsedilir. Bu olay 9 subay hadisesi olarak ad yapacaktır. Başlarında Cemal Yıldırım görünür. Sinir muvazenesi bozulan bir subayın ihbarıyla iş meydana çıkar. Tevkifler olur. Soruşturma ve mahkeme 5 ay kadar sürer. Fakat sonunda muhbirden başka bütün sanıklar serbest bırakılır. Zaten mesele nihayet arkadaşlar arası bir komite teşebbüsünden daha ileriye geçmez. Gerçi bu gibi gizli bir havaya bürünen birleşme ve anlaşma teşebbüslerinin misalleri daha gerilere de gider. Mesela 2. Dünya Harbi yıllarında halkın çoğunluğu gibi ordu mensupları da sıkıntı, hatta bunalım içindedirler. Donmuş ve hareketsiz bir kapalı idare hüviyetinde devam eden Genelkurmay Başkanlığı da bu bunalım için hiçbir ümit vermez. 1946 seçimlerinin sonuçları da ordu mensupları için bir değişiklik ümidi getirmemiştir. Bunun için orduda hemen herkes şikayetçidir. 1950 seçimlerinde bir değişiklik beklerler. Bu arada ve gerekirse işe müdahale sözlerinin döndüğü bazı arkadaş birlikleri doğmuştu. Mesela Ankara'da Kurmay Binbaşı Şefik Erensu'nun evinde, İstanbul'da Kurmay Albay Cavit Çevik'in çevresinde böyle şikayetçi ve çıkar yol arayıcı subaylar grupları belirmiştir. Ama bunların hiçbiri birer ihtilal nüvesi ve ihtilal teşekkül vasfını taşımazlar. Bu gibi dar ve hareket programı olmayan, hatta ihtilacı nitelik taşımayan subay gruplaşmaları 1960'tan önce daha da çok sayılabilir. Fakat bunların hikayesi tabii bu kitabın çerçevesi dışındadır. Mucip Ataklı bir gazeteye verdiği yazıda hikayeye 1950'den başlar. Ama bu hikayede daha ziyade bir sicil özetini geçmez. Fiili teşkilatlanmayı da pek gerilere götüremez. Supi Karaman verdiği bir konferansta ihtilalden hatta 8 ay önce bile fiili bir ihtilal merkezinden bahsedilemeyeceğini açıklar. Ama 1958 ortalarını gene de ilk komitenin beliriş devresi olarak alır. Hülasa geniş bir hesapla Ankara ve İstanbul'da teşebbüs nüvelerinin doğuşunu 1958 ortalarına götürebiliriz. İhtilalle beraber ortaya önceden tertipli bir merkezin çıkarılamadığı ve önceden işleri elinde toplamış bir liderin sivrilememesi ise bir gerçektir. Yani önceden müteşekkil bir merkezin bulunamayışı ve önceden otoritesini tesis etmiş bir liderin yokluğu 27 Mayıs ihtilalinin galiba en izahı müşkül cephesidir. Nitekim ihtilalle beraber ihtilal karargahında hakim olan da kadro, karar ve program karışıklığıdır. Hülasa lidersizlik, kadrosuzluk, programsızlık ve teşkilatsızlık genel görünüşüyle 27 Mayıs ihtilalinin üzerinde durulabilecek en önemli niteliği olsa gerektir. Ama buna rağmen ihtilalin başarılışı ve mesela 27 Mayıs'ta saat 16'da merkezin memlekete hakim oluşu ve bu arada evvelce izinli olarak İzmir'e giden Cemal Gürsel'in oradan ve uçakla Ankara'ya getirilerek bir or general sıfatıyla işe ele alıp olayları iskametlendirmeye çalıştığı da bir gerçektir. Bu toparlanabilmede isabetli bir kararla Ankara'ya davet olunan ilim heyetinin ve bilhassa daha ihtilalin ikinci günü ihtilalin meşruiyeti ilan eden programın etkileri olsa gerektir. Ama daha ilk andan göze çarpan şudur ki her birinin iç aleminde neler yaşadığı bilinmese bile ihtilalcilerin müşterek dili bir an evvel meclisi açmak veya seçimlere gitmek suretiyle kışlalara dönmektir. Bu görüş veya ifade mesela Cemal Gürsel'in ilk beyanlarına hakimdir. Gürsel'in görüşü veya düşüncesi aradan birkaç ay geçtikten sonra da gene öyle görünüyordu. Mesela 1960 ortasında İstanbul'da Harp Akademilerinin diploma tevzi töreninde verdiği nutuktan şu cümleleri özetleyelim. Arkanıza bakmayacaksınız. Yaptığınızı unutacaksınız. İhtilale ait her şeyi, her hizmeti arkanıza bırakarak yalnız şerefinizle kışlalarınıza ve vazifelerinize döneceksiniz. Çünkü askerin siyasetle uğraştığı bir ülkede hatta inkıras mukadderdir. Bu sözler 3 Ağustos 1960'ta ordudan 235 general ve 5000 kadar subayın 42 sayılı kanunla emekliye ayrılmalarının arifesinde söylenmiştir. Bazı ihtilalcilerin ayağımızın tozu ile geldik, ayağımızın tozu ile gideceğiz sözleri de ihtilal günlerinde yaygındı. Ama acaba gidebilirler miydi? Elbette ki hayır. Çünkü bir ihtilale katılan, kaderini bu ihtilale bağlayan ve ihtilalin sorumluluklarını yüklenen insanların ihtilal hedeflerine ulaştıktan sonra evlerine veya kışlalarına çekilip birer atsız kahraman olmalarının misali tarihte pek yoktur. Hülasa ihtilalcinin kaderi artık ihtilalin kaderidir. Nitekim de öyle oldu. İşler hızla gelişmeye başladı. 31 Mayıs'ta Gürsel yerli ve yabancı gazetelere şu beyanatta bulunuyordu. Bir tahkikat komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Bu komisyon mevcut delillere dayanarak tahkikat yapacak, mahkeme normal seçimlerle iktidara gelecek, normal hükümet organlarına devredilecektir. Aynı gün Gürsel'in başkanlığında toplanan hükümet, hakimlerden kurulu bir soruşturma kurulu teşkili için Adalet Bakanlığı'na yetki verdi. Ama gene aynı Gürsel seçimlerden sonra basit bir vatandaş gibi halkın arasında kaybolacağını, hatta seçimlere Demokrat Parti'nin de iştirak ettirileceğini bildiriyordu. Fakat kurul işi Yassıada'ya götürecek ve Gürsel halkın içinde kaybolmak hayaline hiçbir zaman erişemeyecekti. Nitekim 30 Mayıs'ta harp okulunda tutuklu bulunanlardan 191 kişi Yassıada'ya sevk edildi. Sonra iki posta daha gitti. 10 Haziran'da da Celal Bayar ve Menderes Yassıada'ya sevk edilecek, soruşturma kurulu ve Yassıada mahkemeleri için dosyalar hazırlamaya başlayacaktır. Kısa bir müddet içinde bütün mevkuflar ya Yassıada'da ya Bağmucu çiftliğinde toplanmış olacaklardır. Yüksek Soruşturma Kurulu teşkili 30 Haziran'da tamamlandı. 34. ayrımın sonu sayfa 467.